teli. Durna teli. Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Turnateli 65. bölümüyle sizlerle Didem Güner'i Neslihan Değirmencioğlu birlikte hazırlıyorlar programı. Burak Hararoğlu ve Cihan Aydoğan'la çalışıyoruz teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Programımızın ortağı Azerbaycan Bakü olduğu için saatlerimiz 11.30'u gösterdiğinde biz yayınımızı Bakü'de Dişat Tahir kızı ve ekibine teslim ediyoruz ve o ses tüm dünyayı saracak, sarmalayacak. Turna telinin kollarına, kanatlarına biz her zaman sevgi ve barışı koyuyoruz sevgili dinleyenlerimiz. 0-90-312-463-34-21 bizim telefon numaramız. turnateli@trt.net.tr adresinden bize ulaşmanız mümkün. Biz aynı zamanda Memleketim FM'le de ortak yayındayız ve bizleri www.turkeninsesradyosu.com adresinden de dinlemeniz mümkün. Değerli dinleyenlerimiz, dünya üzerindeki her kadim milletin kültüründe inançlardan beslenen destanlar ve efsaneler yer alıyor biliyorsunuz. Türk edebiyatında da destanların yeri çok büyük. Yaratılış Destanı, Alper Tunga Destanı, Oğuz Kağan Destanı, Battal Gazi Destanı, Danişment Gazi Destanı gibi destanlarımız var. Ve destanların özelliklerinden ve Türk dünyasının ortak destanlarından söz etmeye başlamıştık biz geçen hafta. Bu hafta destanlarda öne çıkan motiflerle konumuza devam edeceğiz. Türk destanlarında karşımıza çıkan motifler hangileri? Bunları konuşmaya başlamıştık. Dedik ki yok, hayır, bu böyle olmayacak. Gerçekten uzun ve detaylı bir konu. O zaman biz Doktor Seçkin Sarpkaya hocamızdan randevu istedik. Bu hafta Cuma günü yine Turnateli'nin başladığı saat 11 için. O da dedi ki tamam, daha iyi olacak böylesi. Daha dolu dolu bir anlatım olacak dedi. Ve şimdi de Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü öğretim görevlisi Doktor Seçkin Sarpkaya ile birlikteyiz. Hoş geldin Seçkin hocam.
Hoş bulduk. Merhabalar tekrardan.
Merhaba. Evet, geçen hafta şöyle bir giriş yapmıştık hocam. Yine destanların özelliklerinden, destanın ne olduğundan bahsederek başlayalım isterseniz. Geçen hafta dinlemeyen dinleyenlerimiz de olabilir. Programı kaçırmış olabilirler ya da bu hafta açtıklarında en azından geçen haftayı da hatırlamak babında minik bir girişle başlayalım. Sonrasında da evet, destanlarda çıkan, öne çıkan motiflerden devam edelim. Ne dersiniz hocam, uygun mudur?
Tabii uygundur. Çok teşekkürler tekrardan.
Buyurun hocam, söz sizde.
Selam olsun, ortak yayın olduğu için.
Teşekkür ederiz.
Arkadaşlarımıza da. Şimdi öncelikle evet, geçen hafta destan üzerine konuşmuştuk. Destanlar dünyadaki milletlerin tarihte yaşadığı veya yaşamış olduğunu düşündüğü veya tarihin bir kısmında yaşadığı belli başlı olayların büyük etki bırakan, büyük tesir bırakan önemli olayların etrafında şekillendirilen ve ok, bakşı, tam, odan, jirav, akın gibi profesyonel sanatçı tiplerinin İran-Azerbaycan sahasına geldiğimizde aşık olarak adlandırılan profesyonel anlatıcı tiplerinin icra ettiği bir enstrüman eşliğinde veya bir melodi ritim eşliğinde nazım nesir veya nazım nesir karışık sözlü ve yazılı kültürde geniş bir yayılma alanı bulmuş milli metinlerdir. Yani bir milletin milli hikayesini, tarihindeki kendine ait kabul ettiği zaferleri, olayları anlatan metinlerdir, destanlar. Ve bu yani Türk dünyası için düşündüğümüzde, Türk dünyasının geniş coğrafyasını göz önünde bulundurduğumuzda belli başlı değişmeler, dönüşümlerle birlikte ortak bir destancılık geleneğinden söz etmek mümkün. Ve Türk dünyasının büyük bölümünde kabul gören, köken anlatma olarak kabul gören, kültür kahramanı olarak kabul gören veya milli kahraman olarak kabul gören, sizin de saydığınız Oğuz Kağan gibi, efendim söyleyeyim, Köroğlu gibi veya Dede Korkut kitabında, yani Oğuzname cilik geleneği çerçevesinde de düşünebileceğimiz Dede Korkut kitabı ve çevresindeki anlatmalar, oradaki kahramanlar ve tabii ki İslami dönemi, Osmanlı dönemine geldiğimizle birlikte işte Sarı Saltuk Gazi, Danişmen Gazi, Battal Gazi çevresinde geliştirilen destani anlatmalarla birlikte bir ciddi bir destancılık geleneğimiz mevcut. Ve bu destancılık geleneğimiz içinde öne çıkan belli başlı tip diyoruz, motif diyoruz, kavram diyoruz. Onu da bir kısaca birazdan açıklamak istiyorum izninizle. Öne çıkan belli başlı değinmemiz gereken noktalar var. Aslında geçen hafta bir baş kahramandan giriş yapmıştık ama ben tekrardan izniniz olursa ondan başlamak istiyorum.
Tamam hocam.
Şimdi öncelikle burada ufak bir noktayı da açıklamak istiyorum dinleyicilerimiz için. Şimdi tip veya motif kavramını kullanıyoruz. Burada bir yanlış yok. Bu doğru bir tercih bu kavram. Sadece ufak bir farkı belirtmek istiyorum. En azından halk bilimi terminolojisi adına motif diye bahsettiğimiz unsur bugün işte, Türk destanlarında öne çıkan motifler şeklinde çok kıymetli çalışmalar var. Doğru ve güzel bilgiler de içeriyorlar. Sadece burada motifi terminolojik açıdan ele alacak olursak motifler anlatmalarda masal, destan, mit, efsane hemen hemen tüm anlatma türlerinde bulunan, tekrar edebilen, belli kalıplar halinde bulunan ve gelenekte tekrar etme, var olma, bağımsız şekilde var olma gücüne sahip ve özel, dikkat çekici özellikleri olan metin parçaları diyebiliriz. Metnin en küçük yapı taşları bu.
Motifler.
Evet, motifi bu şekilde tanımlamak mümkün. Yani Steve Thompson'ın Halk Edebiyatı Motif İndeksi adlı kapsamlı bir çalışmasında da bunlar son derece detaylı bir şekilde ele alınmış. Ve bu katalog, bu bir katalog. Bu katalog çerçevesinde de Türk dünyası anlatmaları üzerine de çok kıymetli çalışmalar yapıldı. Ve Türk dünyasındaki anlatmalarında motif yapıları ciddi anlamda ortaya konuldu. Bir de evet tip kavramımız var. Bu çok tartışmalı bir kavram olmakla birlikte. Tip de yine halk anlatmalarında tekrar eden belli kalıp özellikler, tabii ki ufak tefek farklılıklar metne göre, metnin icrasına göre değişiklikler içermekle birlikte ufak tefek kalıplar, farklılıklarla birlikte kalıplar içeren kişiler veya unsurlar. İşte burada Türk destanlarında birazdan bahsedeceğimiz işte Alp gibi, Bilge gibi, daha sonra at mesela veya kadın, bunları şu şekilde ele alırsak Türk destanlarında öne çıkan belli başlı ortaklıklarla yer alan önemli unsurlar deyip onların üzerinde bahsedelim diye düşünüyorum.
Peki Seçkin Hocam, şimdi her ikisinin tanımını da ben yazdım bir kenara ama birbirinden farklı değil gibi, motifle tipi birbirinden ayıran bir şey var mı? Bir unsur
şöyle,
var mı?
Şöyle, bu çok daha farklı, çok uzun sürecek bir nasıl diyeyim konu. Hala da aslında tartışılan da bir
öyle
konu.
Mi?
Çünkü bazı motifler tek başına bir tip haline gelebiliyor veya tip teriminin mesela masal araştırmalarında bambaşka bir anlamı var.
Anladım.
Sadece burada o yüzden şu an için Türk destanlarında öne çıkan unsurlar, yani bizim ele alabileceğimiz Türk destanlarının genel olarak yer alan, tekrar eden ve belli başlı genel özellikleri bulunan unsurlar olarak ele almamızın doğru olacağını düşünüyorum şu an için en azından. Öteki türlüsü çok ciddi bir yani alanımızda da içeren, edebiyat alanında genel olarak yapılan bir tartışmayı gündeme getirecektir. Bu
anladım.
Akademik bir tartışmadan bahsediyorum.
Anladım. Peki hocam, o zaman o yoldan devam edelim biz.
Şimdi destan dediğimizde aslında bir en temelinde, evet içinde aşk da içerir, farklı konular da içerir Türk dünyası destanları, ama en temelinde bir kahramanlık anlatmasını içerir. Ve bu bağlamda destanın da merkezinde en önemli noktasında ve o destandaki zaferleri kazanan kişi olarak bizim kahramanımız var. Bu kahramanı da biz Türk destanlarında İslamiyet öncesi dönemden günümüze kadar getirecek şekilde ilk olarak Alp tipiyle karşılıyoruz. Geçen hafta biraz giriş yapmıştık. Daha sonra bu Alp tipi zamanla İslamiyet süreciyle birlikte Alp Eren, hatta Alp Gazi gibi bir tipe de, yani hüviyete de bürünmektedir İslami özelliklerle birlikte. Alp olan kişi dediğimiz gibi destanın merkezinde, hatta çoğu zaman destanın başlangıcı veya destanın olay örgüsünün büyük bir kısmında bu Alp'in, kahramanın biyografisi şeklindedir. Bu kişi tabii ki hemen baştan anlayacağımız üzere fiziksel olarak güçlü, sağlam bir dediğim fiziksel yapıya sahip. Bununla birlikte sağlam bir karaktere sahip ve mensubu olduğu topluluğun, ki burada Türk dünyası için bahsediyoruz, değer yargılarını, doğrularını bir bireyde görmek istediği özellikleri üzerinde taşıyan bir kişi. Yani sadece kılıç sallayan, ok atan, savaştan savaşa koşan bir kişi değil Alp. Bilgisiyle de mücadele etmek zorunda. Taktik bilgi sahibi olmak zorunda. Toplumunun beklentilerini karşılamak durumunda. Ve bu zaferlerini de kişisel bir zaferden çok, yani altruistik, diğerkamlık dediğimiz Türkçe'de, diğerkamlık yani kendisini feda edip toplumunu, milletini düşünecek şekilde yapması gereken bir kişidir. Ve bunun biyografisini Türk destanlarında en önemli unsurlardan biri, en ayırt edici unsurlardan biri de mesela olağanüstü doğumudur. Yani Türk destanlarında kahramanın olağanüstü doğumu söz konusudur. Ve bu olağanüstü doğum da destanlarımızdaki ayrı diğer önemli unsurlarla, motiflerle de bağlantılı bir şekilde yer almaktadır. Türk destanında kahraman doğumunda çeşitli doğum sürecinde çeşitli olağanüstülükler olur, çeşitli tabiat olayları olur ve büyük bir kahramanın doğumu aslında haber verilir bu şekilde. Ve doğduktan sonra da mesela en güzel örneklerinden birini Oğuz Kağan destanında göreceğimiz üzere tasvirinde, yaptıklarında çok ciddi olağanüstülükler vardır. Nedir mesela Oğuz Kağan? Anne sütünü bir kez emer, bir daha emmez. 40 günde yürür, hemen at binip ok atmaya, avlanmaya başlar. Ve Türk destanlarına baktığımızda, özellikle kahramanlık merkezli anlatmalarda, kahramanın çocukluğunun mesela çok hızlı geçildiğini görüyoruz. Hemen işte 15 yaşlarına, 15 yaş civarı olarak değerlendirebileceğimiz bir yaşa gelir. Yani çocukluk kısmı hızlı bir şekilde geçilir. Fakat destan kahramanı ile ilgili bir diğer önemli noktaya da burada geliriz. Türk destanlarında kahraman, büyük çoğunluğu Türk destanlarının kahraman bir kahramanlık gösterene kadar, yani bir akranlarından, eşlerinden, benzerlerinden ayrılan bir özellik ve mümkünse yine destan kahramanına yakışacak, destan kahramanını tanımlayacak bir kahramanlık, bir kadar zafer, bir savaşta mesela. Bir, yani bu aslında şöyle, baş kesip kan dökmek olarak çok güzel özetlenir Dede Korkut kitabından. Onu gösterene kadar mesela isimsizdir. Yani bunu Oğuz Kağan destanında bile örneğini görürüz. Hep belli bir noktaya kadar bu çocuk diye hitap edilir. Veya Dirseanoğlu Boğaçan anlatmasında Dirseanın oğlu boğayı durdurup, o meydanda, Er meydanında boğayı durdurup öldürene kadar yine isimsizdir, ismi yoktur. Evet. Ve boğayı öldürdükten sonra Dede Korkut gelir ona Boğaç ismini koyar. Anladım. Yani burada bu kahramanın aslında bu bireyin daha çok, hani bu kahraman üzerinde ideal birey anlatıldığı için toplumda var olabilmesi, ismini, namını, ününü alabilmesi için bir zafer göstermesi gerekiyor. Ve bu zafer çoğunlukla da topluluğu ilgilendiren, topluluğun yararına bir zafer olması gerekiyor. Yani Alp tipinin bu şekilde doğuştan olağanüstü bir doğumla birlikte müjdelenen, efendime söyleyeyim, bir zafer kazanacağı beklenen ve bunu da yine vakti zamanı geldiğinde mensubu bulunduğu topluluk için, Türk destanlarında tabii ki Türk topluluğu için, Türk halkı için bir zafer olması gerekiyor. Bunu yapacak kişi de işte Alp tipi.
Alp tipi.
Ve tabii ki özellikle İslamiyet öncesi dönem olarak değerlendirebileceğimiz dönemdeki anlatmalarda başlayan bir özellik olmakla birlikte devam eden bir özellik de bu Alp tipinin işte bu hareketli, dışa dönük, özellikle bozkır yaşantısından gelen atlı yaşantıdan, atlı konağa göçer veya göçebe yaşantıdan gelen bir özelliği de var. Bu noktada da bir diğer önemli unsura geliyoruz Alp tipi için. Onun atına. Burayı biraz daha hızlı geçmek, birkaç örnek üzerinden hızlı geçmek istiyorum.
Tamam.
Kahramanın en yakın arkadaşı, kahramanın yoldaşı. En önemli örneklerinden birini Köroğlu üzerine görüyoruz. Hatta birkaç motifi Köroğlu üzerinde konuşmak istiyorum bugün. Çünkü güncel anlamda da, hani kültür endüstrisi anlamında da çok bağlanabileceği bir yer var Köroğlu'nun. Yine Köroğlu'nun doğumunda da çeşitli olağanüstülükler görüyoruz. Mesela Doğu anlatmalarında, hatta İran'da da vardır bu. Mezarda doğar. Guroğlu, Göroğlu şeklinde de adlandırılır. Yani mezarda doğan şeklinde tipik bir yani iki diyarı da görme, öteki diyara gidip gelme, iki cihanın efendisi olabilme sembolik okumasıyla mezarda doğan olağanüstü doğum sahibi bir kahramandır ve atıyla ünlüdür. Köroğlu'nun kırıtı vardır mesela.
Şöyle yani, Seçkin Hocam buyurun. Şöyle yapalım. Siz de biraz soluklanın. Köroğlu ve atından devam edelim. Bugün önemli bir gün sanat camiası için. Aslında Türk müziğinin çok önemli bir ismi biliyorsunuz. Zeki Müren'i 24 Eylül 1996 yılında kaybetmiştik biz. Onu yine onun o güzel sesinden, o eşsiz sesinden sanat güneşimizi anmak istiyoruz biz değerli dinleyenlerimiz. Evet, TRT İzmir Televizyonu'nun gerçekleştirmiş olduğu bir programda kalp krizi geçirmişti ve aramızdan ayrılmıştı. 6 Aralık 1931 yılında doğmuş olan Zeki Müren, sanat güneşimiz Paşa, 24 Eylül 1996'da aramızdan ayrıldı. Şimdi onun sesinden güzel bir şarkı dinleyip yad edelim onu. Sonrasında Seçkin Hocamızla sohbetimize devam edelim.
Koş gel bana, koş
Evet sevgili dinleyenlerimiz, biz Seçkin hocamıza sohbetimize devam ediyoruz. Doktor Seçkin Sarpkaya, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü öğretim görevlisi. Bugün yayınımızda Turnateli programında bizimle birlikte. Geçen hafta başladığımız bir konu vardı. Biz destanlar üzerine konuşuyorduk. Destanların genel anlatımı üzerine detaylı bilgiyi verdi hocamız. Şimdi de biz destanlardaki motifler, tipler üzerine konuşuyoruz. Alp tipiyle başladık. Ve alp tipinin en yakın arkadaşı olan at ile de devam ediyoruz. Evet ve sonrasında hocamız dedi ki özellikle Köroğlu'ndan bahsetmek istiyorum size dedi. Buyurun Seçkin Hocam.
Peki tekrar teşekkürler. Şimdi Köroğlu'nun gerek doğumundaki olağanüstülükten bahsettik, gerekse kahramanlıklarından. Mesela onun ismi işte çeşitli anlatmalarda Ruşen, işte Ruşen Ali, Uruşen şeklinde geçer. Ve onun bir kıratı vardır. Bu kırat çok önemlidir. Yere yetiştirilmesiyle mesela işte 40 gün süreyle karanlık bir ortamda nokta dahi ışık girmeyecek bir yerde saklanarak büyütülür. Ve koştuğu zaman toynağına taş bile değmez. Ve bu kırat bazı anlatmalarda ki Türkistan sahası veya Kafkasya bölgesinde Türk anlatmalarında da vardır bu at tipi. Tulpar diye bir at olarak anılır. Evet. Tulpar aslında kanatlı at. Yani kanatların sadece işte sahibinin, binenin veya çeşitli ulu kişilerin görebildiği olağanüstü bir at tipi. Evet. Ve yani kahramanın burada olağanüstü atı da aslında çeşitli olağanüstü niteliklere sahiptir. Ve mesela bir Köroğlu'nun işte Bağdat'ta yanındakilerle keleşleriyle esir düştüğü bir anlatmada kırat, işte kimse onu kaçırmasın, onu beğenip almasınlar diye kör topal taklidi yapar. Yani bu şekilde kahraman gibi böyle akıllı bir şekilde davranabilen, düşünebilen, olağanüstü niteliklere ait bir varlık da oluyor kahramanın atı.
Seçkin hocam peki bu kıratın, Köroğlu'nun atının 40 gün hiç ışık görmeden büyütülmesinin sebebi nedir?
Bu şöyle, onun babası seyis, at yetiştiricisi Ilgıcı ve onun verdiği bir, nasıl diyeyim, bir öğütle bu şekilde yetiştiriliyor at. Burada birçok olağanüstülük özelliğini, olağanüstü arka plana okumak mümkün. Tıpkı Köroğlu'nun kendisi gibi yine diğer diyarı gören, mitik arka planı bulunan bir varlık olmasıyla bağlantılı. Yani orada yaklaştığımızda tarihte mesela tasavvufi açıdan da düşünebiliriz bunu. İşte kahramanın ölüp dirilmesi, kahramanın o karanlık dünyayı, öte dünyayı da görmesi ve kültür kahramanının o bilinmeyen mekana sahip, mekanın bilgisine sahip olması, o dünyanın verdiği gücüne sahip olması, böyle bir mitik okuma yapmak mümkün bu varlığın arkasında. Çünkü karşımızda olağanüstü bir varlık var aslında. Ve Tulpar o görünmeyen kanatlarına zamanı ve mekanı son derece hızlı bir şekilde aşabilen bir varlık. Evet. Ve o karanlık metaforu diyeyim oradaki aslında tamamen işte öte dünya, diğer dünya, o bilinmeyen alem, o olağanüstü alemle bağlantılı hale getiren bir unsur bu atı. Ve mesela günümüzde o, en son bir şey daha söyledikten sonra bağlayayım. Mesela Köroğlu'nun kılıcı Türk dünyası anlatmalarında çok geniş olarak bilinen işte şemşir taşı, şimşirak taşı veya daha bilinebilecek, anlaşılabilecek bir ismini söyleyeyim, yıldırım taşından yapılmadır mesela. Ve yine Köroğlu'nun silahının ve narasının, yani savaşa, mücadeleye girerken bir nara atar ve bu düşmanları üzerinde korku, yanındaki keleşleri, askerleri birlikte savaştaki kişilere de güç veren bir unsurdur. Şimdi bunların tamamı anlatmalar içinde kahramanın atıyla birlikte ve silahıyla birlikte özelliklerini gösterirken olağanüstülükler de içeri. Mesela bugün bunu bir noktayı ufak bir şekilde belirtmek istiyorum. İşte bugün dünyada sinema, çizgi roman vesaire gibi sektörlerde bir Marvel'la karşı karşıyayız mesela. İşte İskandinav mitolojisindeki Thor'u, onun çekicini, onun özelliklerini her yerde kullandılar. Bilgisayar oyunlarında kullandılar, dizilerde kullandılar. Tabii ki geçmişte de bizim Köroğlu'nun üzerine yapılmış önemli çalışmalar var ama ve lakin yani işte Thor'un, İskandinav tanrısı Thor'un olağanüstü çekici popüler kültüre bu şekilde aktarılabiliyorken Köroğlu'nun yıldırım kılıcı veya Yunan mitolojisindeki Pegasus'u bu kadar çok filmde izlemişken, hikayelerde okumuşken, hem de biz yani hikayelerimizde okumuşken, mesela Tulpar'ı da bu kadar yine bir popüler kültür kültürü haline getirip tabii ki hedef kitlesi olan gençlere, çocuklara aktarmak da mümkün. Burada yeri gelmişken hem destan, yani sadece geçen programda da bunu söyledim diye hatırlıyorum, bilmiyorum emin olamadım. Yani bu metinler bizim çok uzağımızda, geçmişte unutulmuş, tarihin unutulmuş yer zamanların dönemlerinde veya mekanlarında kalmış şeyler değil. Bunların kültürel kodlarını hala güncel anlamda yaşatıyoruz. Evet. Mesela nerede yaşatıyoruz? İşte bilgi tipinde yaşatıyoruz. Mesela başka bir tipe daha, başka bir daha motive daha bağlayalım. Destan kahramanının danıştığı aksakalı. İşte Oğuz'un Ulu Türk veya Irkıl Hocası. Veya çeşitli farklı destanlarda mesela işte Yuşi Hoca gibi, Dede Korkut gibi aksakalı kişiler. Bunlar törenin sahibidir. Bunlar bilginin sahibidir. Destanda önemli bir rol oynar. Destan kahramanına yol gösterir.
Bundan bahsetmediniz. Olur. Geçen hafta hatırladığım kadarıyla hocam siz bize daha çok bilgi kadından bahsetmiştiniz.
Bununla birlikte hatta şöyle bilgi tipinde kılavuz, yani kahramana yol gösteren kılavuz tipinde şöyle bir dönüşümde vardır. Mesela İslamiyet öncesi destanlara baktığımızda kurt yol gösterir değil mi kahramana? Bir ışığın içinden, Oğuz'un çadırına inen bir ışığın içinden gelen bir kurt. Burada iki temel motifi görebiliyoruz. Bir ışık, göklerden gelen, gök tanrıdan gelen, ilahi kattan gelen, kutsallık ve olağanüstülüğü içinde barındıran, haberci, müjdeci olan, tabii ki ak, aydınlık, beyazlığın, saflığın, temizliğin, zaferin renkleri olarak düşünebileceğimiz o beyaz ışığın içinden gelen yine olağanüstü bir varlık, törenin sahibi, yolu bilen, danışılabilecek kurt gibi. Daha sonra bunun devamında bu kılavuz tipi Hızır'a kadar dönüşmektedir. Hazreti Hızır'a kadar da dönüşmektedir bu kılavuz tipi. Bu da destanlarda çok sık tekrar eden ve Türk destanlarının geçirdiği değişim dönüşümle birlikte değişip dönüşen bir ne diyelim ortak destan unsurumuz kahramanın bu bilge destekçisi. Ve bütün bunların etrafında, yani kahramanın doğumunda, bu bilge tipinde, bu atın etrafında değişik dönüşen, bulunan ortak bir semboller dünyası yaratan farklı farklı motiflerimiz var. İşte ışıktan bahsettik. Mesela ağaç, yine çok kısa değinmek istiyorum. Çok önemli bir unsurdur aslında Kürt destanları için. İşte Dede Korkut'ta yine en net örneğini göreceğimiz, işte anam sorsan ata kaba ağaç, babam sorsan ata ağaç diye. Yani annesini babasını ağaçla karşılayan veya aklıma gelen işte Altay Türklerinin Mağday Karadestanı'nda mesela işte oğlunu emanet olarak ağaca bırakır. Bu ağaç senin annendir der, anandır der, o sana bakacaklar. Veya Uygurların destanlarında kahramanın ağaçtan, ağacın üzerine düşen bir ışık ve ağaçtan doğma. Bu bağlamda Türk destanlarına baktığımızda ağaç, Türk mitolojisindeki yaşamın, kainatın merkezi olma, yaşamın kökeni olma özelliğini Türk destanlarında kahramanın annesi olma mesela gibi göstermektedir. Daha çok motifimiz var, çok fazla motifimiz var ama kısa kısa öne çıkanlara değinmeye çalıştım. Evet, çünkü bunlar biraz daha o kahramanın etrafındaki unsurlarla birlikte anlatmaya çalıştım. Sadece burada vurgulamak istediğim nokta, özellikle seçtiğim bu motiflerin her birinin hemen hemen popüler kültürde, bunu olumsuz bir şey olarak söylemiyorum. Yani popüler kültür tarihinde olumsuz bir ifade olarak kullanmıyorum. Tam tersine desteklediğim ve Türk mitolojisinin yoğun bir şekilde içinde bulunmasını istediğim bir kavramdır bu. Yani bir Oğuz Kağan'a baktığımızda işte onun doğumu etrafında gerçekleşen olağanüstülükler, Köroğlu'nun olağanüstülükleri, Köroğlu'nun kanatlı atı tulpar, Köroğlu'nun yıldırım kılıcı, işte Oğuz'un zaferleri, Dede Korkut kitabında geçen unsurlar, işte ağacın anne ve evrenin merkezinde olması veya Dede Korkut gibi aksakal bilge tipinin bulunması tüm dünyada popüler kültürde, efendime söyleyeyim işte Thor'un çekicinde olsun, Yunan mitolojisindeki Pegasus'ta olsun kahramanın kanatlı atında veya Yüzüklerin Efendisi Gandalf gibi, ki onun da kökeni aslında o bilgi aksakal tipidir dünya anlatmalarındaki, veya işte İskandinav mitolojisi kökenli bir şekilde birçok filmde işlenmiş o evrenin, kainatın merkezindeki ağaç, ağacın yaşam kaynağı olması meselesi aslında bizde de zengin bir şekilde bulunmaktadır. Tabii ki benzer yönleri de vardır ama diğer taraftan ortak Türk dünyası motifleriyle ve ortak Türk dünyası süslemeleriyle becermiş bir şekilde bulunmaktadır. Bunlar da popüler kültürde değerlendirilebilecek zengin destan unsurlarımızdır diye özetleyeyim.
Peki, çok teşekkür ederiz Seçkin
ben
Hocam.
Ben teşekkür ederim.
Katkılarınız için, bize zaman ayırdığınız için. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü öğretim görevlisi Doktor Seçkin Sarpkaya ile birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz. İki haftadır destanlar üzerine konuştuk pek çok boyutuyla. Belki hocamız başka zamanda yine farklı boyutlarıyla bu konuda bize yardımcı olacaklardır. Kolaylıklar diliyoruz kendisine de ve artık yayınımızı biz Bakü'ye teslim etme zamanımızın geldiğini görüyoruz. Türkiye saatiyle saat 11.30'u gösteriyor değerli dinleyenlerimiz. 12.30 itibariyle Bakü saatiyle Dilşat Tahir kızı ve ekibine turna telini teslim ediyoruz.
Merhaba Türkiye, salam Azerbaycan. Durnat elinde Türkiye'den kucak dolu salam geldi bize. Biz de Dilşat Tahir kızı, Rövşen Sabiroğlu, Kürsüm Dadaşova, Elçin Mircefer bu salamları kucak dolu edip size sevgiyle gönderdik. Azizlerimiz çok marakla dinledik programı. Dastanlardan danışıldı. Türk dastanlarından, bizim ortak dastanlarımızdan. Biz ise dastanlaşan bir hadiseden, gözümüzle gördüğümüz dastanlardan danışacağız. Sentyabrın 27'sinden bilirsiniz ki 2020 ilde düşman təxribatına cevap olarak başlayan sülh məcbur etmə əməliyyatları tarixi zəfərle başa çatdı. Ve həmin günleri hatırlayacağız biz. 44 günü de hatırlayacağız, ondan evvelki tarihi de hatırlayacağız. Ama bilsek ki 2020 il sentyabrın 24'ünde hele Azerbaycan'da sakitliydi. Her bir kesin üreyinde ise intikam hissi ve torpaqlarımızın işgaldan azad edilmesi sevdasıyla yaşayırdık. Ama yine de biz sülhpərvər, sülhsevər bir halk, millet olduğumuza göre biz müharibəni istedik sülh yoluyla elde eləyək, sülh yoluyla başa gəlsin. Və bütün bunlar barədə mən tək danışmaq istəmirəm. Qonağım var studiyada. Millət vəkili Arzu Nağıyev. Xoş gördük.
Təşəkkürəm, dəvətinizə görə minnətdaram.
Bayaqdan elə biz həmin tarixi də biraz xatırladıq. O günlərə də döndük. Doğrusu elə atalar düz deyiblər ki, dünyada müharibə varsa, müharibədə qalib tərəf yoxdur. Çünki itkilər də var. Amma o itkilər əgər haqq, ədalət uğrundadırsa və sonda ədalətin qələbəsi ilə başa çatırsa, o yaralarımız mənə elə gəlir ki, daha tez sağalır. Düzdür, o şəhidlərimizin hər birimizin qəlbində yeri olacaq, yaşayacaq, unudulmayacaqlar, amma onlar haqq işi uğrunda can verdilər, vətən uğrunda can verdilər. Amma biraz əvvəlki tarixi xatırlayaq, biraz elə aprel döyüşlərinə, apreldə olan hadisələrə də qayıdaq, Tovuz hadisələrinə də qayıdaq, sonra isə sentyabrın 27-sindən olan bir yolumuza nəzər salaq bərabər.
Dilşat Hanım, teşekkür ederim. Ben sizin stüdyanı da aynı zamanda Türkiye dinleyicilerimizi de salamlayıram. Qeyd etmek istedim ki, ben Tovuz Gedebəy seçki dairesini təmsil edirəm ve bilirsiniz, müharibə necə deyirlər, bir köyünə mənə daha yaxındır.
Siz özünüz de iştirakçı olmuşsunuz.
Özüm birinci Qarabağ müharibəsi veteranıyam. Bütün demək olar ki, ciddi əməliyyatlarda iştirak etmişəm, xəbərim var ve daim fikirləşirdim ki, mən nəvələrimə nəyi miras qoyub gedirəm. Bugün fəxrlə deyirəm ki, mən qələbəni miras qoyub gedirəm. Eyni zamanda ərazi bütövlüyümüzü miras qoyub gedirəm. Çox düşüncələr var idi, fikirlər var idi. Şükürlər olsun ki, bugün bir qalib ordunun, qalib Azərbaycanın bir qalib veteranı kimi, eyni zamanda millət vəkili kimi danışmağı Allah mənə qismət etdi.
Bilirsiniz, oğullar ataların bəlkə yarımçıq qoyduqları yox. Yəni, hara qədər bacardılar, atalar elədilər, oğullarsa onların işini davam elətdirdilər və qələbə qazandılar. Bu, əslində, birlikdə olan qələbə idi.
Düz buyurursunuz. Mən ümumiyyətlə bu qələbəni belə üç bir sözlə desələr necə xarakteriz edərdiniz? Düşünürəm ki, Ali Başkomandan İlham Əliyevin qətiyyəti, rəşadətli Azərbaycan ordusunun gücü, eyni zamanda şəhadəti şərəf sayan Azərbaycan xalqının vəhdəti idi. Çünki bu olmasa, bu məsələlər olmasaydı, inandırıcı görünmürdü ki, biz qələbə çalaq. Çünki bizim səsimiz haqq səsi idi. Bu müharibədə heç kim demədi ki, kimsə şəhid ola bilər. Çünki bunlar hamısı qələbə əzmindən yaşayan bir xalqın istəkləri idi. Digər məsələ, siz qeyd etdiyiniz kimi, istər aprel hadisələri, istər Tovuz döyüşləri və bu yollardan gətirən, bu zəfərə gətirən 27 sentyabr günü və təbii ki, noyabrın 8-də 44 gündən sonra artıq müharibə başa çatdı, Azərbaycanın qələbəsində kapitulyasiya aktı, təslim aktı imzalandı. Mən istərdim, lap 88-ci ilin əvvəllərinə də gidək, mən təmsil etdiyim bölgə 200 kilometrdən çox Ermənistanla həmsərhəddir və həmin ərazilərdə daimi erməni təxribatı olub, ərazi bütövlüyünə iddiaları olub, sərhədlərdən keçməyə cəhd ediblər və həmişə də o xalq, o vətəndaş onların qarşısını almağa nail olub və bir addım da geri çəkilməyiblər. Təbii ki, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimiz də tezliklə dinç həyata qayıtmasını arzulayıram, xəstələrimizə Allah şəfa versin. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu müharibə ilə bilə əldə olunmayıb. 2016-cı ildə siz dediyiniz kimi həmin hadisələr bir daha göstərdi ki, Azərbaycan xalqı nəyə qadirdir. Artıq biz Lələtəpə əməliyyatından sonra Cocuq Mərcanlıya məskunlaşmanın yenidən başa çatdıqdan sonra biz bir daha götür-qoy etdik ki, ümumiyyətlə, zəif bənd, ya güclü bənd, taktika necə olmalıdır? Düşünürəm ki, Azərbaycan ordusu bugün birinci əllilikdə elə bilə qərar tutmur. Çünki bizim ordumuz döyüşə-döyüşə, vuruşa-vuruşa, bu belə yolla gəlib bu rəqəmi, yəni bu birinci əlliliyə çatıb. Elə böyük super güclər var ki, heç bir dəfə də döyüş görməyib. Bugün Azərbaycan ordusu, təbii ki, Türkiyə ordusu NATO-nun ən ciddi, ən döyüşkən ordularından biridir. Onlarla bizə keçilən təlimlərdə iştirak edir. Son zəfər qələbəmizdə də Türkiyə daimi bizim yanımızda bir qardaş kimi mənəvi dəstək oldu, Pakistan mənəvi dəstək oldu, digər dövlətlər. Lakin NATO standartlarına uyğun olaraq döyüşə bilən, hibrid müharibəsini apara bilən bir orduya çevrildi. Mən düşünürəm ki, elə aprel hadisələrində, Tovuz döyüşlərində buna bir örnək kimi göstərmək olar. Tovuz döyüşlərindən sonra ümumiyyətlə ermənilərin limitinin, sülh limitinin bitdiyini bir daha Azərbaycan xalqı hiss etdi.
Arzu bəy, bir detalda qeyd eləyək ki, biz o vaxtlar aprel hadisələrindən sonra Cocuq Mərcanlı artıq Azərbaycanın necə deyirlər, yaşayış məskəni kimi orada həyat bərpa olunandan sonra prezidentimiz orada ilə ilk görüşündə dedi ki, Cocuq Mərcanlı bizim Qarabağa, Şuşaya gedən yolumuzdur. Açılır bu yol. Bir balaca, bilirsiniz, o vaxtlar adam o qədər qorxulu görsənirdi bu qüvvələr qarşımızda, o qədər bizə belə qəribə görsənirdi ki, bu sözə bəlkə də şübhə ilə baxanlar var idi ki, nə vaxt, necə, artıq bilirsiniz, səbirlər də tükənmişdi. Amma bu Tovuz hadisələrindən sonra və sentyabrın 27-sindən sonraki düşmən artıq bir qədər də qəddarcasına belə deyək də elə birbaşa deyək ki, həyasızcasına artıq bütün hər şeyləri, sədləri qıraraq bu sülh danışıqlarını artıq riyakar olduğunu göstərərək hücuma keçəndə artıq elə ilk günlərdən doğrudan da prezidentimizin sözünün öz təsdiqini tapdığını şahid olduq.
Cənab prezident ümumiyyətlə qətiyyətini daim göstərib və göstərməkdədir. Ordu quruculuğunda ən mühüm məsələlərdən birini məhz cənab prezident təməli qoyulmuş Ulu Öndər tərəfindən əsrin kontraktının imzaladıqdan sonra o gələn iqtisadi mənfəətin məhz ordu quruculuğuna yönəlməsi bugün öz necə deyərlər xeyrini verməkdədir və biz bunu görürük. Bəli, Cocuq Mərcanlıda biz dünyaya göstərdik cənab prezidentin də dediyi kimi həm qayıdışın nədən ibarət olduğunu, həm müharibənin nədən ibarət olduğunu və vuruşmağın nədən ibarət olduğunu. Bilirsiniz, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 qətnaməsi vardı. Hansı ki, bir mənalı şəkildə erməni silahlı quldurları, qoşunları Azərbaycan ərazisini tərk etməlidir və qeyd şərtsiz. Çox təəssüflər olsun ki, bunların heç biri yerinə yetmədi. Nə sülh yolu ilə, nə digər yolu ilə. Təəssüflər olsun ki, Minsk qrupu, ATƏT-in Minsk qrupu bu məsələdə ancaq bəyanatlar verdi, deklarativ bəyanatlar verdi. Vaxtı ilə onlar açıq-açığına kimin təcavüzkar, kimin təcavüza uğramış dövlət olduğunu göstərsəydilər, bu vəziyyət gəlib alınmazdı. Və məhz Cocuq Mərcanlıda da biz bunu gördük, Tovuz hadisələrində də gördük. Ermənilər ciddi cəhdlə istəyirdilər ki, Rusiya ilə birlikdə olduqlarını, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvü olduqlarını daim biruzə versinlər və onların hesabına və quldur dəstələrinin hesabına, terror təşkilatlarının hesabına Azərbaycandan işğal olunmuş ərazilərdə status quo-nu saxlasınlar. Siz mühüm bir məsələni qeyd etdiniz. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə indi baxanda, baxış keçiləndə onların illər boyu hansı istehkamlar yaratdığı göz qabağındadır. Hansı qurğulardan istifadə olunub. Necə istehkamlar yaradıblar ki, güya bunu Azərbaycan ordusu ram eləyə bilməsin. Onlar ola ola dağıntılar ola ola ATƏT-in Minsk qrupu təmsilçiləri sustu. Bütün dünya sustu. Lakin 44 günlük müharibənin təməli məhz aprel hadisələri, Tovuz hadisələrindən sonra qoyulduqdan sonra bir mənalı şəkildə həm ATƏT-in o dedikləri deklarativ bəyanatlar yoxa çıxdı. Eyni zamanda biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarlarını özümüz icra etdik. Lakin artıq sülh yolu ilə deyil, hərbi yolla. Ondan sonra artıq diplomatik məsələlər, informasiya müharibəsi, hibrid müharibələri başladı və düşünürəm ki, Azərbaycan öz ərazi bütövünü bərpa edib haqq səsini bütün dünyaya çatdıra bildi.
Elədir. Arzu bəy, istərdim ki, bir mahnıyla söhbətə ara verək. Bunlar hamısı vətən sevgisindən yaranmışdı. Elə vətən sevgisini vəsf eləyən bir mahnını dinləyək.
Çaldıqca vətənim elimdən
Ehtiram Hüseynovun səsində dinlədik bu mahnını, bu təsnifi və elə Arzu bəy də buyurdu ki, nə yaxşı ki, o şəhidimiz Xudayar bunu xüsusi bir şövqlə oxudu.
Allah
elə
rəhmət
bir xeymə qurub, bəli, oxumuşdular o işıqlı bir yerdə və Əlbaba Məmmədovun da bu mahnının musiqisinin müəllifi Əlbaba Məmmədovun tövsiyəsi ilə, razılığı ilə və bu mahnı elə Xudayar təsnifi adlandı. Dastanlaşan bir həyat oldu, dastanlaşan günlər oldu 44 günlük bizim mübarizəmiz, bizim müharibəmiz.
Hər bir şəhid bilirsiniz, yadda bir cürə qaldı. Təbii ki, 3000 şəhidin Allah hamısına rəhmət eləsin. Ancaq hərəsinin öz dəsti xətti kimi müharibədə olmaqla paralel olaraq, məsələn, Xudayar Allah rəhmət eləsin, o da bu Azərbaycan xalqının yadında döyüşkən bir təsnif ifadəsi kimi də yadda qaldı. Allah hamısına rəhmət eləsin.
Bəli, və biz söhbətimizi davam etdiririk. Millət vəkili Arzu Nağıyev studiyamızdadır, bizimlə bərabərdir. Arzu bəy, istərdim ki, bu 44 günlük, bax bu dastanlaşan dedik bir yoldu. Bu 44 günlük müharibənin başlanmasından və elə həmin o günlərdən, 27 sentyabrdan etibarən olan günlərdən də bir danışaq bir qədər.
27 sentyabr düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının ömründə, ümumiyyətlə həyatında ən dönəmli, ən önəmli günlərdən birinə çevrildi. Təsəvvür edin ki, erməni təxribatçıları istər Tərtər istiqamətdə, Bərdə və digər sərhəd boyu təxribatlara əl atdılar, dinç bizim əhaliyə qarşı təxribatlar etdilər, silahlı hücumlar etdilər, dağıntılara səbəb oldular və bunun qarşısını almaq üçün Azərbaycan bir əks həmlə hücumuna keçdi. Və 44 gün davam edən müharibədən bir qalib, bir xalq kimi, qalib ordu kimi çıxdı. Yəni ermənilər elə başa düşürdü ki, onların əvəzinə kim hansısa Rus ordusu və yaxud digərləri, terror təşkilatları və müxtəlif qruplaşmalar müharibə aparacaqlar. Onların özlərinin necə deyərlər, əvvəllər özləri haqqında, ordular haqqında yaratdığı mif demək olar ki, darmadağın oldu. Və çoxsaylı istehkamlar darmadağın oldu. Azərbaycan demək olar ki, bir elə bir hibrit müharibə apardı ki, burada bütün proseslər göz önündə idi. Ən mühüm məsələlərdən biri informasiya müharibəsi idi. Təsəvvür edin ki, Ali Başkomandan olaraq Cənab İlham Əliyev 4 dildə həm daxili auditoriya üçün, həm türk dilində türk dünyası üçün, rus dilində MDV məkanı üçün, bir də ingilis dilində ingilis dilli necə deyirlər, dinləyicilər üçün müsahibələr verdi. Təbii ki, bu müsahibələrdə Azərbaycan xalqının haqq səsini kəsməyə çalışan bir sıra qüvvələr də vardı. Lakin cənab prezident çox tutarlı arqumentlərlə düşünürəm ki, bütün hamısının cavabını verdi.
Bəs səhnədə görünən tərəf ermənilər idi, amma səhnənin o üzündə, pərdənin arxasında başqa qüvvələr də var idi.
Təbii ki, var idi. Məs həm tarixi, eyni zamanda müharibənin nədən ibarət olduğunu, Azərbaycanın haqq səsini informasiya müharibəsində çatdırmaq mühüm məsələdir. Mən bir də humanist addımları, hansı ki, istər arxa cəbhədə olsun, istər döyüşən, şəhid olan ailelerin birinci viceprezident Mehriban Hanım'ın da məhz İdareli Fonunda rolu danılmazdır. Çox mühüm addımlar atıldı. Yəni bir mənalı şəkildə yüksək rəhbərlik Azərbaycan xalqından bir yerdə oldu və Azərbaycan xalqının haqq səsini bütün dünya yaydılar. Digər məsələlər diplomatik səylər. Bu da çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əsas mühüm məsələlərdən də biri döyüşkən bir ordunun olmasıydı. Həm dağ şəraitində, həm səhra şəraitində vuruşan ordular az-az olur. Bu da ki, keçirilən təlimlərlə bağlıydı. NATO standartına uyğun olan Türk ordusundan birgə keçirilən təlimlər, digər ordularla keçirilən təlimlər idi. Ən müasir texnika idi. Pilotsuz uçan aparatların idarə olunmasıydı. Müxtəlif tanınmış akademiyaların məzunu olan kadr potensialının olmasıydı. Bunların hamısı məlum məsələdir ki, bu qələbəni yaxınlaşdırdı, qələbəni bütün Azərbaycan xalqına bəxş etdi.
Və bir də o orduda döyüşən əskərlərimiz, zabitlərimiz hər halda ürəklərində bir vətən eşqi var idi, ən böyük vətən eşqi. Çünki onlar kiminsə torpağı uğrunda mübarizə aparmırdılar, kiminsə torpağını istila eləmirdilər, kiminsə torpağına göz tikməmişdilər, öz torpaqlarımızı azad eləmək üçün vuruşurdular.
Sizlə razıyam, tam şəkildə bu ruh yüksəkliyi elə ruh bundan ibarətdir ki, hər bir döyüşkən əskərin ruhu məhz qələbə istiqamətində idi. Bu qələbə üçün idi. Bilirsiniz, həmin gənclər, həmin vuruşan əskərlər, zabitlər 80-ci illərin cavan kadrlarıdır. Bu yetişmiş yenə də deyirəm gənclər idi. Bunlar düşdüyü mühitdən, aldığı tərbiyədən asılı olaraq çox ciddi döyüşlərdə özlərinin kim olduğunu, nəyə qadir olduğunu göstərdilər. Bir də bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, heç bir Azərbaycan vətəndaşı müharibəni dayandıraq sözünü ağzına almadı. Çünki bizim bir amalımız, məqsədimiz vardı. Qələbə, işğalçıların bu torpaqlardan çıxardılması və ərazi bütövlüyümüzün tam şəkildə bərqərar olması. Və buna görə də Azərbaycan ordusu böyük zəfər əldə etdi, zəfər qələbəsini əldə etdi və noyabr ayının artıq 8-i 10-u Şuşa alındıqdan sonra ermənilər məcbur oldular ki, o 10 noyabr sazişinə, kapitulyasiya aktına imza atsınlar. Əsas məqamlar bundan ibarət.
Bəli. Və biz danışırıq cəbhədən, cəbhədə döyüşən əskərlərimizdən, zabitlərimizdən, amma həmin müddətdə, həmin vaxtda sanki Azərbaycan o yumruq rəmzi mənada deyilir. Doğrudan da bir yumruqda birləşmişdi hamı və biz göz qabağındaydı. Sosial şəbəkələrdə də paylaşılırdı, baxırdıq. Neçə-neçə gənclərimiz gəlirdilər ki, biz cəbhəyə getmək istəyirik, döyüşmək istəyirik. Yəni hamı sanki bir o yumruğun dediyimiz kimi bir barmaqların gücə gəlməsi və yumruq şəklində düşmənə zərbə vurması, bax bu həm rəmzi idi, həm də ki doğruydu.
Tam razıyam. Bilirsiniz, əqidəsindən, məsləkindən, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycanın hər bir vətəndaşının bir amalı, bir məqsədi vardı. Bəli, o yumruq kimi birləşmək, belə vəhdət ümumiyyətlə sanki Azərbaycan xalqı bu vəhdətdən ötürü hətta darıxmışdı. Məhz ona görə də heç bir müharibənin dayandırılmasından söhbət getmədi. Yəni əsasən o siz deyirdiniz ki, bir qorxu hissi vardı ki, müharibə olsa necə ola bilər? Lakin biz gördük ki, müharibədə də son 200 il, 300 ildə əldə olunmamış qələbəni əldə etmək olar. Çünki söhbət vətəndən gedir, söhbət bayraqdan gedir, söhbət gerbdən gedir, söhbət xalqımızdan gedir.
Bilirsiniz, dəfələrlə olmuşdu ki, bax sərhəd yanı, siz də o zonada yəni millət vəkili seçilmişsiniz və o zonada tez-tez olursunuz, o ərazilərdə çox-çox olursunuz. Sərhəd yanı ərazilərdə vaxtaşırı elə o gün olmurdu ki, eşitməyək ki, informasiya kanallarından eşitməyək ki, atəşkəs pozulub. Bu atəşkəsin pozulması özü də bir qədər bilirsiniz, o insanlarda, əslində o ərazidə yaşayan insanlarda xof yaratmırdı. Sanki düşmənin qabağından hara qaçacam deyə onlara bir sinə gəlirdilər, bir öz tərəflərindən bir mübarizə aparırdılar sanki.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bütün Azərbaycanda belədir. Eyni zamanda o sərhəd bölgələrində artıq o qorxu hissindən keçmişdi. Qorxu, bilirsiniz, artıq o qorxu, o xof, o kimdənsə qorxmaq, bunlar fikirləşirdilər ki, qarşısındakı tək erməni deyil. Müəyyən qədər o qarşısını alan məsələlər buydu. Lakin artıq Azərbaycan xalqının birləşməsi, eyni zamanda dost dövlətlərin mənəvi dəstəyi bir daha göstərdi ki, bəli, Azərbaycan xalqı döyüşməyi də bacaran, mədəniyyəti də bacaran, eyni zamanda xalqı, elini, obasını sevməyi bacaran bir xalqdır. Yəni, həm siz qeyd etdiyiniz kimi tək hərbçilər deyildi ki, həm mədəniyyət xadimləri, həm necə deyirlər, vizual audio, sizin bütün sistem, bütün hamısı əskərin yanındaydı. Bütün hamısı əskərlərlə birlikdə idi. İstər biznesmenlər, istər digərləri, hər tərəfli kimin nəyə imkanı çatırdı, kim nə bacarırdı, o istiqamətdə də ordumuza kömək edirdi. Və bu da bir daha qeyd etmək istəyirəm. Azərbaycan Ali Baş Komandanın qətiyyəti, rəşadətli Azərbaycan ordusu və Azərbaycan xalqının vəhdətini bütün dünyaya göstərdi və nəticədə qələbə əldə olundu.
Və hələ qələbələrimiz yenə qarşıdadır, çünki quruculuq işləri gedir, çox işlərimiz var, Azərbaycanın görəcəyi çox işlər var. Uğurlar arzulayaq elə xalqımıza, hamıya.
Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə belə gözəl bir mövzu ilə. Düşünürəm ki, qələbələrimiz çox olacaqdır. Sağ olun.
İnşallah, inşallah. Millət vəkili Arzu Nağıyevlə söhbətimizi təqdim elədik. Əziz dinləyicilər, və sonda istərdim ki, şəhidlərimizi xatırlayaq. Canını fəda eləyən şəhidlərimiz, canınızı fəda elədiniz bu torpağa, bu yurt, bu xalq yaşadıqca siz də yaşayacaqsınız. Ərlik, mərdlik sirvəsini fəthedənlərim, azadlığımızı, qürurumuzu, qalibiyyətimizi sizə borçluyuq, vətən fatihləri. Sələflərinizin keçdiyi yolda öz dəmir vüqarınız, gücünüz, əzəmətinizlə sipər etdiniz canınızı və Azərbaycanın qələbə tarixini şəhid qanınızla yazmağı bacardınız. Varlığımızı dünyaya bəyan etdiniz. Azərbaycan məcrasını aşdı, daşdı, aləmə səs saldı. Qalib döndüz, vətəni çiyinlərində daşıyan igidlərimiz. Haqqınızı halal eləyin. Sizin bəxş elədiyiniz dünyada sizsiz yaşamaq haqqınızı. Heç vaxt unudulmayacaqsınız. Hər günümüz sizinlə olacaq. Arzuladığınız, əmanət qoyduğunuz ölkədə sizi əvəz eləməyə çalışacağıq. Hamımız, içində də biz olmaq şərtilə. Dilşad Tahir qızı, Rövşən Sabiroğlu, Elçin Mircəfər və Kürsüm Dadaşova. Durnat elində xoş soraqlı günlərdə görüşək.
Arzu Nail'in sohbetini dinledik. Sevgili Dilşad Tahir kızıyla Zafer de sona eren 44 günlük savaşın detaylarını anlattılar. Ve sevgili Dilşad Tahir kızının son cümlesi gerçekten çok güzeldi. Sizin bize bırakmış olduğunuz barış dolu topraklarda sizsiz yaşamayı bize helal edin diyor tüm şehitler için. Sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz tüm Bakü'ye. Değerli dinleyenlerimiz, böylelikle saatlerimiz 11.58'i gösterirken Ankara saatiyle biz sizlere veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta Cuma günü yine Ankara saatiyle 11, Bakü saatiyle 12'de ortak canlı yayında Turnat Elinde buluşmak üzere diyoruz. Didem Güner'i Neslihan Değirmencioğlu birlikte hazırlıyorlar bu programı. Burak Kararoğlu, Tolga Kökten, Can Aydoğan vardı teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu. Esenlikler diliyorum, hoşçakalın. Turnateli. Durnateli.